Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim.
Sean Christopher Shane'ın The Practical Art of Suicide Assessment adlı kitabı.
Ruh, sağlığı uzmanları ve madde kullanımı alanında çalışan danışmanlar için hazırlanmış uygulamalı bir klinik değerlendirme rehberidir. Kitabın amacı, intihar riskini tek bir kontrol listesine, tek bir puana ya da kısa bir evet-hayır sorgusuna indirgemeden değerlendirmeyi öğretmektir. İntihar düşüncelerinin, niyetinin, planının ve davranışlarının dikkatli görüşme becerileriyle açığa çıkarılabileceğini savunur. Bu nedenle eser, kuramsal bilgiyi vaka örnekleri, görüşme stratejileri ve belgeleme ilkeleriyle bir araya getirir. Kitabın merkezinde, Shane'in geliştirdiği KASE yaklaşımı, yani intihar olaylarının kronolojik değerlendirilmesi bulunur. Bu yaklaşım, kişinin geçmişteki ve güncel intihar yaşantılarını zaman içindeki gelişimiyle anlamaya yöneliktir. Eser ayrıca risk etkenleri, koruyucu etkenler, psikoz, borderline kişilik örüntüleri, klinik karar verme ve bakım düzeyinin belirlenmesi gibi zor alanları ele alır. Dolayısıyla bu kitap, intiharı tahmin etmeyi vaat eden bir formül değil, belirsizlik içinde daha dikkatli, gerekçeli ve insani klinik kararlar verme kılavuzudur. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, risk değerlendirmesini liste doldurmaktan klinik formülasyona taşımak. Kitabın temel katkısı, intihar riskini yalnızca risk faktörlerinin toplamı olarak ele almamasıdır. Shane'e göre depresyon, madde kullanımı, önceki girişim, sosyal yalıtılmışlık ya da psikoz gibi unsurlar önemlidir. Ancak bunların varlığı tek başına yakın tehlikeyi açıklamaz. Klinik açıdan asıl mesele, bu etkenlerin belirli bir kişinin güncel yaşam koşulları, düşünce biçimi, dürtüselliği, erişebildiği destekler ve intihar niyetiyle nasıl birleştiğini anlamaktır. Bu bakış, değerlendirmeyi mekanik bir taramadan klinik formülasyona dönüştürür. Formülasyon, kişinin neden şimdi zorlandığını, düşüncelerinin ne kadar yoğun olduğunu, ölüm isteğinin ne anlama geldiğini ve hangi koşullarda riskin artabileceğini gerekçeli biçimde açıklamayı gerektirir. Kitap, koruyucu etkenlerinde otomatik güvence sayılmaması gerektiğine işaret eder. Aile bağları, çocuklar, inançlar ya da tedaviye katılım bazı kişiler için güçlü dayanaklar olabilir. Fakat bunların güncel işlevi görüşmede araştırılmalıdır. Böylece klinisyen, hem riski küçümsemenin hem de her belirtide aynı alarm düzeyine çıkmanın önüne geçebilir. Shane'in yaklaşımı, belirsizliği yok etmeye çalışmaz. Bunun yerine, mevcut bilgiyi sistemli biçimde tartar, eksik alanları görünür kılar ve alınacak önlemin nedenlerini açık hale getirir. İkinci olarak, KASE yaklaşımıyla intihar düşüncesi, planı, davranışı ve niyetini açığa çıkarmak, Chronological Assessment of Suicide Events, kısaca KASE yaklaşımı, kitabın en ayırt edici uygulama aracıdır. Bu görüşme yöntemi, danışanın intiharla ilgili yaşantısını tek bir güncel soruyla sınırlamak yerine, olayların zaman içindeki seyrini incelemeyi önerir. Amaç, yalnızca düşüncenin var olup olmadığını öğrenmek değildir. Düşüncelerin ne zaman başladığı, hangi durumlarda yoğunlaştığı, daha önce nasıl ele alındığı, herhangi bir hazırlık ya da davranışa dönüşüp dönüşmediği ve kişinin bugün bunlara nasıl baktığı anlaşılmaya çalışılır. Kronolojik yapı, çelişkili ya da eksik anlatımların daha dikkatli değerlendirilmesine de yardım eder. Bazı kişiler utanç, damgalanma korkusu, zorla yatış endişesi ya da yakınlarını koruma isteği nedeniyle intihar düşüncelerini doğrudan anlatmayabilir. Bu nedenle yargılamayan dilin, görüşme ilişkisinin ve soruların sıralamasının önemini vurgular. KASE ezberlenmiş bir sorgu metni olarak sunulmaz. Klinik bağlama, kişinin iletişim tarzına ve görüşmenin akışına uyarlanması gereken esnek bir yöntemdir. Bu yönüyle yaklaşım, danışanı köşeye sıkıştırmayı değil, güvenilir bilgi edinmeyi hedefler. Elde edilen ayrıntılar, niyetin gücü, planın gerçekçiliği, davranış geçmişi ve acil koruma gereksinimi hakkında daha sağlam bir klinik yargı kurulmasına temel sağlar. Üçüncü olarak, görüşmecinin önyargıları ve kaçınması, değerlendirme kalitesini doğrudan etkiler, intihar değerlendirmesinde yalnızca danışanın belirtilerinin değil, klinisyenin tutumunun da belirleyici olduğunu vurgular. Görüşmeciler bazen intiharı sormanın düşünceyi artıracağından kaygılanabilir, bazen de çok acı verici bir konuyu açmaktan kaçınabilir. Bazıları ise dışarıdan sakin, işbirlikçi ya da umutlu görünen bir kişinin riskini olduğundan düşük değerlendirebilir. Kitabın yaklaşımı bu tür sabit varsayımların dikkatli değerlendirmeyi engellediğini gösterir. Doğrudan ama saygılı sorular sormak, intiharı teşvik etmek anlamına gelmez. Tersine kişinin anlatamadığı düşünce ve korkular için güvenli bir konuşma alanı oluşturabilir. Şeyinin görüşme odağı hem empatiyi hem de klinik netliği aynı anda korumaktır. Aşırı yumuşak ve belirsiz sorular önemli bilgileri kaçırabilir. Sadece sorgulayıcı ve soğuk bir ton ise kişinin savunmaya geçmesine neden olabilir. Bu yüzden kitap, kelime seçiminin, zamanlamanın ve takip sorularının işlevini önemser. Klinisyen, kendi rahatsızlığını fark ederek danışanın yanıtlarını aceleyle güvence verici biçimde yorumlamaktan kaçınmalıdır. Bu bölümün pratik sonucu şudur. UI değerlendirme yalnızca ne sorulduğuna değil, sorunun hangi ilişki içinde, hangi açıklıkla ve hangi önyargılardan arınarak sorulduğuna bağlıdır. Dördüncü olarak, psikoz, ciddi girişim ve açık niyetin birleştiği yüksek riskli tabloları ayırt etmek, kitap, tüm risk durumlarının aynı olmadığını, bazı klinik tabloların özellikle yoğun dikkat gerektirdiğini ele alır. Shane'in tartıştığı dikkat çekici örneklerden biri. Ciddi bir intihar girişiminin hemen ardından değerlendirilen, öldürücülükle ilişkili psikoz belirtileri gösteren ve intihar niyetini ya da planını sürdüren kişilerin oluşturduğu tehlikeli birleşimdir. Bu tür bir tablo, yalnızca geçmişte bir girişim yaşandığını göstermediği için değil, kişinin gerçekliği değerlendirme kapasitesinin, umutsuzluğunun ve ölüm yöneliminin aynı anda bozulabileceği için önem taşır. Buradaki klinik ders, tek bir işarete dayanarak hüküm vermemektir. Girişimin tıbbi ciddiyeti, kişinin eylemi hakkında sonradan söyledikleri sanrısal ya da buyurucu yaşantıların varlığı, devam eden planlama ve çevresel denetim olanakları birlikte değerlendirilmelidir. Şey ayrıca borderline kişilik örüntüleri gibi, tekrarlayan kendine zarar verme davranışları ve yoğun duygusal dalgalanmalarla görülebilen durumların yüzeysel yorumlanmaması gerektiğini belirtir. Tekrarlama, davranışı önemsiz kılmaz. Aynı şekilde dramatik anlatım da otomatik olarak yakın ölüm niyetinin kanıtı değildir. Kitap, tanıya ya da klişelere değil, o andaki niyete, davranışın işlevine, geçmiş örüntüye ve değişen koşullara dayalı ayrıntılı değerlendirmeyi savunur. Son olarak, karar verme sürecini güvenli bakım planı ve açık belgeleme ile tamamlamak Shane'in kitabı. Değerlendirmeyi yalnızca görüşme odasında bilgi toplama işi olarak bırakmaz. Elde edilen verilerin bakım düzeyi, müdahale ve belgeleme kararlarına nasıl dönüştürüleceğini de tartışır. Klinisyenin sorumluluğu her riski kesin olarak öngörmek değildir. Sorumluluk, mevcut bilgiler ışığında makul, dikkatli ve açıklanabilir bir değerlendirme yapmaktır. Bu nedenle iyi belgeleme, yalnızca hukuki kaygıyla hazırlanan savunmacı bir metin değildir. Danışanın bildirdiği düşünceler, plan veya niyet, önceki davranışlar, ilgili risk ve koruyucu etkenler, görüşmede gözlenen noktalar, başvurulan destekler ve seçilen müdahalenin gerekçesi kayda geçirilmelidir. Böyle bir kayıt, bakımın sürekliliğini güçlendirir. Farklı vardiyalardaki ya da kurumlardaki uzmanların aynı klinik resmi anlamasına yardımcı olur. Kitap ayrıca risk değerlendirmesinin tek seferlik bir karar olmadığını düşündürür. Kişinin yaşam koşulları, madde kullanımı, tedaviye erişimi, ilişkileri ve ruhsal durumu değiştikçe risk de değişebilir. Bu yüzden planın gözden geçirilmesi gerekir. Shane'in ayırt edici yönü, belgelemeyi insan ilişkisine karşıt bir bürokrasi olarak görmemesidir. Dikkatli görüşme, uygun güvenlik önlemi, sevk ya da izlem planı ve açık kayıt aynı klinik sorumluluğun birbirini tamamlayan parçalarıdır. Sonuç olarak,
The Practical Art of Suicide Assessment, intihar riskiyle karşılaşan psikiyatristler, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, ruh sağlığı hemşireleri,
danışmanlar, bağımlılık alanı çalışanları ve bu alanlarda eğitim görenler için özellikle yararlı bir kaynaktır. Kitabın değeri yalnızca risk faktörlerini sıralamasında değildir. Bu bilgilerin gerçek bir görüşmede nasıl sorulacağını, belirsiz yanıtların nasıl dikkatle ele alınacağını ve ulaşılan sonucun bakım kararına nasıl bağlanacağını göstermesindedir. Bu nedenle başlangıç düzeyindeki okur yapılandırılmış bir değerlendirme mantığı kazanabilir. Deneyimli klinisyen ise kendi görüşme alışkanlıklarını, varsayımlarını ve belgeleme biçimini yeniden gözden geçirebilir. Kitap, İntiharı yalnızca sayısal ölçekler, standart formlar veya tanısal etiketler üzerinden açıklayan dar yaklaşımlardan ayrılır. Shane'in öne çıkardığı GASE yaklaşımı, intihar düşüncesi ve davranışını zaman içinde, kişinin anlatısı içinde ve ilişki kurarak incelemeye dayanır. Bu, riskin kesin biçimde tahmin edilebileceği iddiasından daha gerçekçi bir klinik konumdur. Ezer'in başka bir farkı, teknik görüşme becerisiyle etik sorumluluğu ve belgeleme gereksinimini aynı çerçevede tutmasıdır. Ancak kitap, yerel kurum prosedürlerinin, güncel klinik kılavuzların, ekip konsültasyonunun ve acil hizmet düzenlemelerinin yerine geçmez. En iyi kullanım biçimi, onu güncel eğitim ve kurum politikaları ile birlikte düşünmeyi derinleştiren bir başvuru kaynağı olarak değerlendirmektir. Destek olmak isterseniz Sean Christopher Shay kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.